12. bölüm. Bulutlarla gelen. Bir önceki bölümü İsa'nın karanlık güçleri ölüler diyarının kapılarında ve Hermon Dağı'nda kandırdıktan hemen sonra ölümü hakkında konuşmaya nasıl başladığını not ederek kapattım. Bu meydan okuma Rabbin denenmesi ve çarmıhta ölümüne yol açacak olaylar dizisini başlattı. Hristiyanlar İsa'nın denenmesi konusunu birçok defa okumuştur. Ancak bunun arkasında sıklıkla gözden kaçırılan doğaüstü bir arka plan mevcuttur. Yahudi yetkilileri tarafından en sonunda neden ölüm cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın infazını gerçekleştirmek üzere İsa'nın Pontius Pilatus'a neden gönderildiğini anlamak için eski antlaşmadaki Daniel kitabına Tanrı'nın göksel varlıklarla, tanrısal kuruluyla yaptığı bir toplantıya geri dönmemiz gerekiyor. Eskiden beri var olan ve meclisi. Daniel 7 tuhaf bir görümle başlıyor. Daniel denizden 4 yaratığın çıktığını görüyor. Daniel 7:1-8. Hepsi bir garipti. Ama 4. yaratık içlerinde en kötüsüydü. Eski antlaşmada yorumlanan düşlerde hem objeler hem de canlı varlıklar daima bir şeyleri temsil ediyordu. Ve bu düşte Daniel'in görümündeki 4 yaratık 4 krallıktır. Bunu biliyoruz çünkü bu görüm Daniel 2'de Babil ve ardından gelecek 3 krallık hakkında Nebukadnezar'ın gördüğü düşün temalarıyla uyumludur. Fakat odağımız Daniel'in daha sonra ne açıkladığıdır. Ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyordu. On binlerce on binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Daniel 7:9-10. Eskiden beri var olanın İsrail'in tanrısı olduğunu biliyoruz. Özellikle tahtının tanımını Ezekiel'in Tanrı'nın tahtı görümüyle karşılaştırdığımızda bu tespiti yapmak son derece kolaydır. Ezekiel 1. O görümdeki ateş, tekerlekler ve tahtta oturan insan formu Daniel'inkiyle aynıdır. Fakat orada sadece bir taht olmadığını fark ettiniz mi? Daniel'in görümünde tanrısal mahkeme Tanrı'nın meclisi için yeterli olacak kadar Daniel 7:10 birkaç taht vardı. Daniel 7:9. Göksel mahkeme görümdeki yaratıkların, krallıkların kaderine karar vermek üzere bir araya geldiler. Dördüncü yaratığın öldürülmesine ve diğer yaratıkların güçsüz bırakılmasına karar verildi. Daniel 7:11-12. Onlar başka bir kral ve krallık tarafından yerlerinden edileceklerdi. Ve işte burada olaylar daha ilginç bir hal almaya başlıyordu. Göğün bulutlarıyla gelen insanoğluna benzer biri. Daniel görümünü anlatmaya devam ediyor. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Daniel 7:13-14. İnsanoğluna benzer biri. Eski antlaşmada defalarca kullanılan bir ifadedir. Bir insandan bahsediyor olması kulağa şaşırtıcı gelmemelidir. Şaşırtıcı olan şey bu insanın bu pasajda başka ne şekilde tanımlandığıdır. Daniel 7:13. İnsanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla eskiden beri var olana doğru geldiğini anlatıyor. Peki bu neden önemlidir? Çünkü o tanım Eski antlaşmada geçtiği diğer her yerde o ifade sadece Tanrı'nın kendisi için kullanılmıştır. Yeşaya 19:1, Yasanın tekrarı 33:26, Mezmurlar 68:32-33, Mezmurlar 104:1-4. Fakat Daniel 7'de Tanrı hali hazırda eskiden beri var olan olarak sahnedeydi. Görümünde Daniel onu Hristiyanların Tanrı'ya birden fazla kişi olarak inandıkları şekliyle aynı zamanda insan olan ikinci bir Tanrı şeklinde gördü. Anlatılmak istenen tam olarak budur. İsa, Matta 26'da hayatı tehlikede Kayafa'nın huzurunda dururken şu fikre başvurarak onun damarına bastı. Başkahinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkahin ise ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Matta 26:59-66. Açık bir soruya manasız bir yanıt gibi gelecek şekilde İsa Kayafa'ya cevaben Daniel 7:13'ten alıntı yaptı. Benim kim olduğumu gerçekten bilmek istiyor musun Kayafa? Dikkatlice dinle. Tepkisi aniydi. Kayafa, İsa'nın Daniel 7:13'te anlatılan ikinci Tanrı figürü eski antlaşmada yalnızca Tanrı'nın tasvir edildiği şekilde tasvir edilen insan olduğunu iddia ettiğini hemen anladı. O, insan formundaki Tanrı olduğunu iddia ediyordu. Bu, Tanrı'ya küfürdü ve ölüm cezası gerekçesiydi. Fakat İsa elbette bunu biliyordu. O, kendisini korumakla ilgilenmiyordu. Tanrı'nın egemenliğini yenilemek, inanlıları Tanrı'nın ailesine getirmek ve Tanrı'nın Babil'de reddettiği ulusları kontrol altında tutan kötü egemenlikler ve güçlerden ulusları geri almak için ölmesi gerektiğini biliyordu ve ölerek bunu gerçekleştirdi. Çarmıha gerilmenin fiziksel etkilerini Davut'un sözleri aracılığıyla tarif etmesiyle bilinen Mezmur 22 bize çarmıhta görünmeyen dehşetin anlık bir görünümünü sunuyor. Acı çeken mezmurcu şöyle inliyor. Beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sırtını Rab'be dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Oysa beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeye öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim. Ana rahminden beri Tanrım sensin. Benden uzak durma. Çünkü sıkıntı yanı başımda. Yardım edecek kimse yok. Boğalar kuşatıyor beni. Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi. Ağızlarını açıyorlar bana. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Mezmurlar 22:7-14. Bu tasvirin ürpertici tarafı azgın Başan boğalarıdır. Daha önce değindiğimiz üzere eski antlaşma zamanlarında Başan, şeytanı ilahlar ve ölüler diyarı demekti. Bölge, bağlar ve ineklerle sembolize edilen Baal'a tapınma için önde gelen bir merkezdi. Başan boğaları ifadesi iblislere, karanlık güçlere ithafen söylenmişti. Bizim zamanımızda ise bu imgeleme C.S. Lewis'in kaleme aldığı Aslan, Cadı ve Dolap kitabında tüm ürkütücü geri tepkileriyle gözler önüne serildi. O kitabı okuyan ya da filmini izleyen hiç kimse Aslan'ın taş masada alçak gönüllülükle Beyaz Cadı'nın kendilerinden pek memnun ordularına hayatını teslim etmesini unutamaz. İsa'nın şeytanı zekasıyla alt ettiği gibi Aslan da Beyaz Cadı'yı aptal yerine koydu. Kötü olanın zafer anı olarak sandığı şeyin aslında kendi değiştirilemez yenilgisi olduğu ortaya çıktı. Sizler ilahlarsınız fakat insanlar gibi öleceksiniz. Şeytanın Adem'in çocuklarının hayatları üzerinde hak talebini kaybetmesi çarmıhta muzdarip olduğu tek kayıp değildi. Başkaldırıdaki destekçileri, ulusların, doğaüstü ilahları, Elohim, mülkiyetlerinin yok olmaya başladığını göreceklerdi. Doğaüstü ilahlar, en yüce tanrı, İsrail'in tanrısı tarafından o uluslara atanmıştı. Yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9. Ne zaman Tanrı'nın düşmanları olduğu bize açıklanmadı ama Tanrı'ya düşman oldular. Tanrı'nın kendi halkını, İsrail'i ona tapınmaktan uzaklaştırıp bunun yerine kendilerine kurban kestirdiler. Yasanın tekrarı 17:1-3, 29:26-27, 32:17. Mezmurlar 82, Tanrısal kurulu tanıtmak için ikinci bölümde göz attığımız mezmur, bu Elohim'in, ilahların güçlerini kötüye kullandıklarını ve kötülüğü ödüllendirdiklerini bize anlatıyor. Onlar Tanrı'nın yasasını veya adaletini umursamıyorlardı. Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda. Yargısını açıklıyor ilahların Elohim ortasında. Ne zamana dek haksız karar verecek, kötüleri kayıracaksınız. Zayıfın, öksüzün davasını savunun. Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. Zayıfı, düşkünü kurtarın. Onları kötülerin elinden özgür kılın. Bilmiyor, anlamıyorlar. Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. Mezmurlar 82:1-5. Mezmur'un geri kalan bölümü bize Tanrı'nın ilahlara geleceklerinin iç açıcı olmadığını anlatmak için bu tanrısal kurul toplantısı çağrısında bulunduğunu açıklıyor. Korku krallıkları Tanrı ulusları geri istediğinde son bulacaktı. Siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine de İnsanlar gibi öleceksiniz. Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz. Kalk ey Tanrı, yargıla yeryüzünü. Çünkü bütün uluslar senindir. Mezmurlar 82:6-8. Tanrı ne zaman ulusları geri almaya karar verecekti? Yanıtı daha önce Daniel 7:14'te okumuştuk. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek. Sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Daniel 7:13-14'teki mesaj açıktır. İnsanoğluna benzer biri egemenliği ele aldığında doğaüstü karanlık güçler için sonun başlangıcı olacaktı. İsa ölümden dirilişinde egemenliği eline aldı. Tanrı Mesih'i ölümden diriltti ve göksel yerlerde sağında oturttu. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Efesliler 1:20-21. Bu neden önemlidir? Çarmıhtan önce şeytan bizim ruhlarımız üzerinde sonsuza kadar hak iddia ediyordu. Tüm insanlar ölür ve bu yüzden onun hakimiyet alanına, ölüler diyarına giderler. Ve İsa kendini çarmıhta feda etmeyip ölümden dirilmeseydi kalacağımız yer orası olurdu. Çarmıhtaki gerçekleştirdiği göreve iman yoluyla biz de onunla birlikte diriltildik. Bir önceki bölümde gördüğümüz üzere egemenlik yeryüzünde başladığında şeytan Tanrı'nın huzurundan kovuldu. Luka 10:18. Tanrı artık onun inanlılara karşı olan suçlamalarını dinlemeyecekti. Artık ruhlarımız üzerinde hiçbir hakka sahip değildi. Peki neden bizim üzerimizde hakkı varmış gibi yaşıyoruz? Kurtuluş ahlaki kusursuzlukla kazanılmadı. O iman aracılığıyla, lütufla gelen bir hediyedir. Efesliler 2:8-9. Dolayısıyla bu da kurtuluşun ahlaki kusurlulukla yitirilemeyeceği anlamını taşıyor. Hiçbir şekilde eylemle kazanılmamış bir şey yetersiz eylemle kaybedilemez. Kurtuluş, sadakate inanmak, şeytanın hak iddiasını alt etmek için İsa'nın yaptıklarına güvenmek ve diğer tüm ilahlara ve parçası oldukları inanç sistemlerine yüz çevirmek ile ilgilidir. O, uluslara iletmek üzere görevlendirildiğimiz Tanrı'nın krallığının mesajıdır. Matta 28, 19-20 ve bu mesaja itaat ettiğimizde düşman ilahların, prensliklerin ve güçlerin hakimiyet alanları ruhtan ruha, andan ana küçülme gösterir. Cehennemin ölüler diyarının kapıları ölümden dirilişe direnemez ve aynı şekilde müjdenin ilerleyişine de direnemeyecektir. Fakat İsa'nın çarmıha gerildiği anda bunların hiçbiri elçilere gerçek görünmemişti. Ancak pek yakında mesajı dramatik ve unutulmayacak bir şekilde alacaklardı.